Şebnem Kuşağı. Hazırlayan ve sunan Ömer Faruk Demireşik.
Merhaba, Erkam Radyo'nun muhterem dinleyicileri. Şebnem Kuşağı programında sizlerle yine birlikteyiz. Daha önceki programlarımızda olduğu gibi, mutlu bir aile yuvasının mimarı olacak ölçüler bulunan Huzurlu Aile Yuvası isimli eserden bölümler okumaya devam ediyoruz. Bu programda aynı eserin erkek ve kadının birlikte dikkat edeceği hususlarla ilgili bölümüne bir bakalım. Günümüze, hayatımıza ne gibi ölçüler var? Bu soruların içinden çıkan ufuk hayatımıza neler getirecek? Birlikte göz atalım. Sual: erkek ve kadın birlikte bir yuva kuruyorlar ve hayatlarını birleştirip başlarına gelebilecek her şeyi ortaklaşa paylaşmaya karar veriyorlar. Hayatı paylaşırken iki tarafın birden dikkat etmesi gereken ne gibi hususlar vardır? Cevap: burada iki noktaya dikkat etmek lazım. Mutluluk ve sevinçleri paylaşma, hayatın yük ve sıkıntılarını paylaşma. Müştereklik dediğimiz ortak paylaşma, hayatın her halinde, yani ruhaniyet ve muhabbet ikliminde devam etmelidir. Sevinç ve mutluluklar paylaşıldığı gibi, sıkıntı, keder, hüzün ve iptilalar da paylaşılmalı. Taraflar her zaman birbirlerine destek vermeli, birbirlerini yıkayan iki el gibi olmalı ve yine birbirlerine en yakın teselli kaynağını kendileri teşkil etmelidirler. Çünkü hayat her zaman pembe bulutların üzerinde devam etmez. İnişi çıkışı, fırtınaları, virajı ve engebeleri olduğu da hatırdan çıkarılmamalıdır. İnsanlar için gelecek günler meçhul ve sürprizlerle doludur. Kader bir sırrı ilahidir. Bu bakımdan en büyük güç ve destek kaynağı öncelikle Allah'a bağlılık ve imandır. İkinci büyük destek de birbirlerine kaynaşmış olan eşlerdir. Dikkat etmelidir ki eğer çaresiz ve bitkin insanlar başlarına gelen büyük musibet ve felaketlerde aile içinden beklediği desteği bulamazlarsa daha büyük yıkımlara ve çöküşlere maruz kalabilirler. Ancak ruhen olgunlaşmış, anlayışlı fertlerden oluşan yuvalarda ise başlarına gelen badireler ailenin sağlamlığı ölçüsünde kolaylıkla bertaraf edilebilir. Aile sağlamlığı ruhi olgunluğa paralel olarak bilhassa karşılıklı geçim ehli olmaya da bağlıdır. Bu birçok güzellik ve hayırlı neticelerin en mühim şartıdır. Mevlana Hazretleri buyurur ki, gül o güzel kokuyu diken ile hoş geçindiği için kazandı. Bu hakikati gülden de işit. Bak o ne diyor. Dikenle beraber bulunduğum için neden gama düşeyim? Neden kendimi kedere salayım? Ben ki gülmeyi o kötü huylu dikenin beraberliğine katlandığım için elde ettim. Onun vesilesiyle aleme güzellik ve hoş kokular sunma imkanına kavuştum. Peki bu gül bize de diyor ki, sen de benim gibi ol. Sual: böyle sağlıklı ve güçlü bir aile yapısının kurulabilmesi için nelere dikkat etmelidir? Cevap: öncelikle ailede saadet, iki taraflı gerçekleştirilebilecek bir husustur. Bunun temelini ise, 1. Birbiriyle iyi geçinmek, 2. Anlayışlı ve olgun davranmak, 3. Fedakar olmak oluşturur. Bunlar da bilhassa ahlaki fazilet, dirayet, zeka, samimiyet ve karşılıklı hassasiyet ile mümkündür. Yine eskilerin hüsn-i muaşeret dedikleri, iyi geçinmek için iki tarafta da şu 5 özellik bulunmalıdır. 1. Dindarlık, 2 fazilet, 3 muhabbet, 4 merhamet, 5 sadakat. Bu vasıfların karşılıklı olarak kadında da erkekte de bulunmasının zarureti her gün yaşanan aile faciaları sebebiyle daha açık bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Şimdi bunları tek tek işleyelim. Toplumda olduğu gibi ailede de dindarlık ve fazilet bütün güzel vasıfların temelidir. Dinin doğru ve güzel bir şekilde yaşandığı, ahlaki fazilet ve meziyetlerin sergilendiği yuvalar insanlara iki dünyaya saadeti bahşeder. Aksine dinden uzaklaşılan ve ahlaki zaaflara düşünen hallerde ise bundan aile fertleri zarar göreceği gibi toplum da çok büyük yaralar alır. Burada dindarlık hususunu doğru anlamak lazımdır. İnsan hem dindar hem de kaba, geçimsiz ve nezaketsiz olamaz. Çünkü İslam dini baştan sona nezaket, zerafet ve nezafetten ibarettir. Yani güzel edeptir, güzel edeptir, güzel edeptir. Şairin dediği gibi, edep bir tac imiş nuri hudadan, giy ol tacı, emin ol her beladan. Hazreti Mevlana buyurur, aklım kalbimin kulağına eğildi ve sordu, din nedir? Kalbim de şu cevabı verdi, din edepten ibarettir. Muhabbete gelince, o da ailenin mayası ve gıdasıdır. Muhabbetin azaldığı ve hoyratça yıpratıldığı hallerde aile de sallanmaya başlar. Muhabbet de iki taraflı olmalıdır. Zira muhabbet, kalpleri fizikteki birleşik kaplar misali tesir alışverişine müsait hale getirir. Kişi sevdiği kadar sevilir. Diğer taraftan muhabbet arttıkça davranış ve sözler de incelmeli, nezaket, zerafet ve hürmetle süslenmelidir. Muhabbet kesinlikle laubaliliğe dönüşmemeli, belli bir edep çerçevesi daima gözetilmelidir. Muhabbet, merhamet ve benzeri bütün duygular hep itidal üzere olmalıdır. Muhabbetin aşırısı zarar verdiği gibi sevdiklerimizi muhabbetten tamamen mahrum etmek de onları başka yerlerde bu duygularını tatmin etmeye yöneltebilir. Muhabbetin nefsi plana münhasır halde bulunup haddi aşması, şiddetli kıskançlık ve baskıya yol açtığı gibi azalması da ihmale sebep olur. Bu iki hal aile yuvası için birer afettir. Aynı şekilde merhamet de aşırılık ve ihmalden uzak olmalıdır. Merhametin aşırısı insanı zaafa düşürür, zararlı ve yıkıcı hatalara karşı bile hoşgörülü olmaya yönlendirir. Bu merhamet değil, ancak kalbin bir zaafıdır. Diğer taraftan, merhametin azlığı da kalbe katılık verir. Kişiyi zulüm ve zorbalığa sürükler. Orta yollu, tatlı sert bir kıvamda olan merhamet ise verimli olur ve yuvaya saadet getirir. En merhametli anne babalar, birbirlerini ve evlatlarını sabah namazına kaldıranlar ve her bakımdan ciğerparelerini ahiret saadetine hazırlayanlardır. Sadakate gelince, o da iki tarafın birlikte ihtimam göstermesi gereken hususlardan birisidir. Sadakat, kelime manası itibariyle doğruluk demek olup, insanın sözünde ve işinde doğru olması, yalan söylememesi demektir. Şüphesiz evliliğin sıhhati açısından eşlerin birbirlerine her halükarda doğruluk üzere devam etmesi, aradaki güveni zedeleyecek söz ve davranışlardan uzak durması, evliliğin sıhhat ve devamı açısından çok ehemmiyetlidir. Yine erkek ve kadının birbirlerine sadık olmaları, başka insanlara gözlerinin ve gönüllerinin kaymaması da evliliğin selameti bakımından olmazsa olmaz şartlardan biridir. Bu tür tehlikelere düşmemek için İslam'ın birbirine yabancı kadın ve erkek münasebetleri hakkında koyduğu esas ve kaidelere hassasiyet gösterilmesi şarttır. İnsanları şüphe, zan, dedikodu ve vesveseye düşürecek davranışlarda bulunmak hem kişinin şeref ve itibarını zedeler hem de aile yuvasını tehlikeye düşürür. Sadakat ve bağlılığın bir diğer tezahürü ise iki tarafında birbirlerinin ana ve babalarına karşı gayet hürmetkar ve hizmet ehli olmalarıdır. Bu itibarla gelin olan hanım kızlarımız ve damat olan delikanlılarımız kayınvalide ve kayınpederlerine kendi anne babaları gibi alaka göstermelidirler. Yarın kendileri de aynı noktada olacaklardır. Eğer hatalı davranırlarsa eskilerin tabiriyle men dakka dukka, kim hile yaparsa hileye uğrar. Daha doğrusu eden bulur sözünün bir muhatabı da kendileri olur. Yani yapıp ettiklerini kendileri de günün birinde aynen karşılığında bulurlar. Sual: evliliklerde geçimi temin etme vazifesi erkeklerindir. Peki ailenin iktisada ve tasarrufa riayeti hususunda sorumluluk sadece erkeğe ait midir? Cevap: İslam dini ailenin geçimine dair masrafları karşılama vazifesini erkeğe yüklemiştir. Ama bu onun aile fertlerinin her türlü isteklerini hemen yerine getirmesi manasına gelmez. Meşru ve zaruri ihtiyaçlar imkanlar ölçüsünde temin edilmelidir. Hatta zengin bile olunsa insanın olur olmaz her isteğinin karşılanmaması lazımdır. Zira her istenileni yapmak zamanla istek ve iştahları kabartır ve nefsin tatminsizliğine, azgınlık ve hatta isyanına sebep olabilir. Böyle bir nefis gitgide bencilleşerek sahibini yalnız kendini düşünme girdabında helak eder. Bütün bir aileyi kendine esir zanneder. Her şeyi istismar etmeye başlar. Kısacası imkanı çok olup da bu imkanlarını nefsinin arzuları istikametinde kullanan insanın nefsi adeta gem kabul etmeyen bir aygıra dönmüş demektir. Bu sebeple ekseriya imkanı olduğu halde bazı aşırı istekleri ertelemek, insanın manevi olgunluğu, ayaklarının yere basması, hayatın gerçeklerini görmesi ve Allah'ın rızasını kazanması için şarttır. Unutmamalıdır ki asıl sabır varlıkta sabırdır. Çünkü varlık devamlı olarak tahrik unsurudur. Her istenileni hemen yapmayıp ertelemek, insanı olgunlaştırma yolunda bir eğitim metodu takip etmek aynı zamanda ilahi bir hikmettir. Cenab-ı Hak kullarının talep ve dualarını bazen kabul etmemekte, bazen ertelemekte, bazen ise kabul buyurmaktadır. Bundan maksat kulların şu fani dünyaya tamamen bağlanmamaları ve nimetler içerisinde şımarıklığa düşmeden hakkın muhtaçlığını kavramasıdır. Çünkü insan binbir sıkıntı içindeyken ve emellerine kavuşamamışken bile dünyadan kopmak istememektedir. Bir de her arzusu yerine gelse, bütün hayallerine anında kavuşsa, bu dünyadan ayrılmayı hiç istemez ve daha büyük hatalara, hatta isyana sürüklenebilir. Nitekim Adem Aleyhisselam cennetten ayrılmak istemediği için zelle işlemiş ve dünyaya indirilmiştir. O bakımdan çocukları eğitmede ve onların isteklerini yerine getirmede hem onların ileride karşılaşabilecekleri zor anları hem de hesap gününü göz önünde bulundurarak hareket etmelidir. Tabii ki harcamaları haddinden fazla kısarak işi cimriliğe vardırmamak ve hayati, zaruri bir takım ihtiyaçları karşılamaktan yüz çevirmek de doğru değildir. Bu iki hal arasında orta yollu bir çizgi takip edilmelidir. Ayet-i Kerime'de şöyle buyurmuştur: o kullar harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler. İkisinin arasında ortalama bir yol tutarlar. Furkan Suresi 67. ayet. Bu orta yol hayatın dengesidir. Cimrilik ne kadar kötü bir israf ise, yani saçıp savurmak da o kadar kötüdür. Erkek veya kadın imkanları geniş olsa bile asla saçıp savurmaya, hoyrat bir israf savurganlığı hakkına sahip değildir. Kimse mal benim istediğim gibi harcarım diyemez. O malı kendilerine emanet olarak veren Allah Teala kıyamet günü malını nerelerde ve nelere harcadın buyurup her çeşit harcamanın hesabını tek tek soracaktır. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyurulur. Bir de akrabaya, yoksula, yolcuya hakkını ver. Gereksiz yere de saçıp savurma. Zira böylesine saçıp savuranlar şeytanın arkadaşlarıdır. Şeytan ise Rabbine karşı çok nankördür. İsra Suresi 26 ve 27. ayetler. Muhterem dinleyicilerimiz, burada kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden ikinci bölümde devam edeceğiz inşallah.
Şebnem Kuşağı kısa bir aranın ardından devam edecek. Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı devam ediyor.
Muhterem dinleyicilerimiz, bugünkü programımızın ikinci kısmıyla yine birlikteyiz. Hatırlayacağınız üzere ilk bölümde erkek ve kadının aile yuvasındaki saadet için birlikte dikkat edeceği hususlara değinmiştik. Onları hatırlayacak olursak, mutluluk ve güzelliklerin, sevinçlerin birlikte paylaşıldığı gibi hayatın yük ve sıkıntıların da ortak olarak göğüslenmesi, birlikte bu sıkıntıların içinden geçilmesi, birbirlerini anlayışla karşılamaları, dertlerini olgunlukla karşılamaları anlatılmıştı. Hüsnü muaşeret denilen, eskilerin tabiriyle hüsnü muaşeret denilen güzel geçim için ailede dikkat edilecek 5 ana umde, 5 ana prensipten bahsedilmişti. Bunlar dindarlık, fazilet, muhabbet, merhamet ve sadakatti. Dindarlık ve fazilet, yani insanların hem dini güzel yaşamaları, güzel anlamaları, hem de ahlaki faziletler sahibi olmaları, onların şahıslarını güzelleştirdiği gibi birbirleriyle münasebetlerini aile yuvalarında güzelleştirmekteydi. Edep ve ahlakla, güzel ahlakla, nezaketle, zarafetle güzel bir toplum meydana geleceğini, muhabbetin yine ailede çok önemli bir prensip olduğunu, muhabbette de işi tamamen laubaliye dönüştürmeden edep çerçevesinde muhafaza edilmek gerektiğini, muhabbetin aşırısının da zayıflamasının da aile yuvasındaki mutluluğu tehlikeye soktuğunu anlatmıştık. Yine ailede merhametin az veya çok oluşu da aile yuvasının mutluluğunu etkileyen unsurlardandı. Az merhamet, yani gaddarlık nasıl hoş değilse, fazla merhamet yüzünden de çocukların, eşlerin ihmal edilmesi veya üzerine çok fazla ihtimam göstererek vazifelerini yapamaz hale getirmeleri, mesela aşırı sevgi ve merhametten dolayı çocuklarını namaza kaldırmamak, eşini namaza kaldırmamak da bu aile yuvasını tehlikeye sokan problemlerdendi. Bir de sadakat vardı son olarak. Sadakat doğruluk demekti. Kişinin şeref ve itibarı doğruluk nispetindedir. Ailesini veya insani münasebetlerde doğruluk esaslarına uyarak bir hayat geçirmeyen insanların insanlarla olan münasebetleri zedelendiği gibi kendi şeref ve itibarları da bir müddet sonra yok olur. Dolayısıyla hayat çekilmez bir hale dönüşebilir. Sadakat, merhamet, muhabbet, dindarlık, fazilet bunlar aslında hem aile için gerekli olan şeyler hem de kişinin kendi şahsiyet bütünlüğünü oluşturması için gerekli şeyler. Diğer önemli bir husus da ailede vazifeleri paylaştırırken anne babanın çocuklarının veya eşlerinin isteklerini yerine getirmesi. Fakat her birini her zaman son noktaya kadar yerine getirmenin aslında ilahi iradeye ters olduğunu işlemişti. Fazlaca üzerine düşünen her isteği yapılan insanlar bir müddet sonra nefislerinin isteklerine kavuşamamaya, ulaşamamaya başlarlar. Nefis hep daha fazlasını ister ve bir müddet sonra o şahsı, o aileyi uçurumdan aşağıya yuvarlar. Dolayısıyla aynı ilahi iradede olduğu gibi Allah'ın kullarının bazı isteklerini, bazı dualarını kabul ettiği, bazılarını kabul etmediği veya ertelediği gibi ailede de isteklerin, fertlerin isteklerinin hepsinin karşılanması diye bir şey yoktur. Bazı şeyleri tamamen reddetmek, haram olan, israf olan şeyleri tamamen reddetmek, bazılarını imkan olacak zamana ertelemek, bazılarını ise meşru ölçüler içinde yerine getirmek gerekir. Bu bir cimrilik değildir, cömertlik de değildir. İkisi arasında bir denge kurmak gerekir. Çünkü hayat bu denge kurulduğu ve devam ettirildiği ölçüde düzgün bir şekilde devam eder. İnsanların şahsiyetleri, ahlakları, dindarlıkları ve faziletleri bu şekilde ancak olgunlaşır. En son okuduğumuz ayet-i kerimede gereksiz yere saçıp savrulmaması, böylesine saçıp savuranların şeytanın arkadaşları olduğu bildirilmişti. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. İslam, israfın her çeşidini herkes için yasaklamıştır. Aile içindeki savurganlık da erkek veya kadından olması fark etmez, engel olunması gereken kötü bir hastalıktır. Bu hastalık bir insanın ruhuna işlemişse, o şahsın huzur ve rahat içinde yaşaması zorlaşır. Günümüzde tüketim çılgınlığı denilen bu iptila, var olanla yetinmeyerek yeni ve değişik her şeye tamah ve ihtirası normalleştirmektedir. Ev eşyası, telefon, kıyafet, araba ve benzeri daha birçok sahada herhangi bir ihtiyaç olmadığı halde elindekini yenileriyle değiştirmek, moda diye yeni yeni kıyafet ve eşyalar almak, sadece bir takım markalardan giyinmeye çalışmak, hep bu hastalığın pençesindeki insanların zaaflarıdır. Neticeler ise hüsran. Kendi imkanları yetersiz kalınca borç alarak, kredi kartları kullanarak ve bilhassa faize bulaşarak arzu ve heveslerini tatmin etmeye çalışanların akıbetleri çok kötü olmaktadır. Böyleleri üstelik bir de borç batağına gömülmelerinden dolayı etrafını bana yardım etmiyorlar yaklaşımlarıyla itham etmeye kalkar. Bu hal, aklı ve duyguları dengeli kullanmamanın hazin bir neticesidir. Dolayısıyla harcama çılgınlığı yerine sabrın bereketine yönelmek lazımdır. Çünkü Allah azlığı da çokluğu da insanlara daima bir hikmete, bir imtihana, dolayısıyla sabra ve şükre vesile olması için bahşeder. Düşünmelidir ki dünyevi olarak güçlü bile olsa imkanların azlığı kulu Rabbine daha çok yaklaştırır. Daima imkanların tükendiği yerde insan aman ya Rabbi der ve Allah'ı hatırlar. İnsanı insan yapan acziyetini hissetmesidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ya Rabbi seni layıkıyla tanıyamadım, sana layıkıyla kulluk yapamadım diyerek acziyet içinde Rabbine iltica etmiştir. Hak dostları müminlerin kalbi seviyelerine göre kılık kıyafet ölçülerini şöyle belirlemişlerdir. Şeriatte kıyafet, helal ve haram açısından haddi aşmamak, tasavvufta kıyafet, ihtiyaç sınırlarından öteye geçmemek, hakikatte ise elbise ve giysilere karşı aşırı bir muhabbet ve alaka göstermemektir. Yani temiz ve sade giyinmek, bununla da kalbi meşgul etmemektir. Eğer insan gerçekten parasını harcayacak yer bulmakta zorlanıyor ve bu sebeple israfa yöneliyorsa, kendisinden daha muhtaç insanlara yardım eli uzatmayı hatırlamalıdır. Zaten yardım ediyorsa, bunu daha da fazlalaştırmalıdır. Zira bu hem insanlık hem de dinin icabıdır. Kazanmış olduğu parada fakir, muhtaç ve yetimlerin de hakkı olduğunu düşünen bir insan, servetini hovardaca tüketemez. İslam, paranın kazanılacağı yerleri belirleyen prensipler koyduğu gibi, harcanabileceği ve harcanmasının yasak olduğu sahaları da tayin etmiştir. Ayet-i kerimede şöyle buyurulur: Allah yolunda harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Yaptığınızı güzel yapın. Allah yaptıklarını güzel yapanları sever. Bakara suresi 195. ayet. İnsanların açlık ve sefalet içinde çırpındığı bir zaman ve mekanda israfa harcanacak bir tek kuruşun bile ağır ahiret hesabı olduğu unutulmamalıdır. Bu itibarla insan, nail olduğu nimetleri her gün uykuya dalmadan önce şöyle bir tefekkür etmeli ve bunlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a şükretmelidir. Düşünmeli ki, dünyada nice insanlar aç ve susuz vaziyetteyken, tok olarak uyumak, tehlike veya ihtiyaç içinde kıvranan sayısız kimseler varken, ihtiyaçsız ve emniyet içinde bulunmak, felaketler sebebiyle bu kış mevsiminde sıcak bir barınaktan mahrum binlerce insan, Himalaya dağlarının eteklerinde gecelerken, rahat yatağına uzanmış olmak hem ne büyük bir nimet hem de ne büyük bir mesuliyettir. İşte her gün yatmadan önce yapılacak böyle bir muhasebenin tefekkür hayatımızda ihmal edilmez bir yeri olmalıdır. Nitekim hesaba çekilmeden evvel nefsinizi hesaba çekiniz buyuran Hazreti Ömer radıyallahu anh, kendisi de bir gece Dicle kenarında bir koyun suya düşüp boğulsa Allah onun hesabını Ömer'den sorar. Bugün Allah için ne yaptın ey Ömer gibi ifadelerle nefsini sorguya çekip bir vicdan muhasebesinde bulunurdu. Bizler acaba bu duyguları kaç defa layıkıyla yaşayabildik? Gündüzleri maişet telaşıyla meşgul olan yüreklerimizi kaç gece böyle bir muhasebeye tabi tutabildik? İşte bu nefsini muhasebe duygusunun içinde canlı tutan insanlarda ruhi huzur ve emniyeti temin eden bir özellik ortaya çıkar ki o da kanaattir. Kanaat en büyük zenginliktir. Bir kişinin gönül zenginliğinin seviyesi ancak onun kanaatiyle ölçülür. Kanaatkar olan insanlar sahip oldukları imkanlarla yetinmesini bilirler. Daha fazlası konusunda aşırı ihtiraslı olmazlar. Bu da onların ruhen rahatlamasına ve kadere razı olmasına sebep olur. Fakat bu kesinlikle tembellik ve çalışma hayatından yüz çevirmek olarak anlaşılmamalıdır. Aksine söylemek istediğimiz şey, meşru ve dengeli ölçüler içerisinde çalıştıktan sonra Allah'ın lütfettiğine razı olmaktır. Elde olana razı olan, gücü ölçüsünde başkasına da yardım etmeye çalışır. Ama elindekini yeterli görmeyen kimse her zaman daha fazlasını ister ve bırakın başkasına yardım etmeyi, her an kendisine yardım edilmesini bekler. Bütün bu saydıklarımızın ve daha nice faziletlerin yaşandığı asr-ı saadet toplumu, vuslat ufkuna ulaşmış bir toplumuydu. O devir Allah Teala'yı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi yakından ve gönülden tanımanın feyizli devriydi. O toplumda kalpten dünyevi menfaatler, ihtiraslar çıkarıldı. Mal ve can sadece Allah ve Resulüne bir yakınlaşma vasıtası olarak kullanıldı. İman bir lezzet haline geldi ve merhamet enginleşti. Allah'ın mahlukatına hizmet bir hayat tarzı oldu. Allah Resulü'nün halleriyle hallenme, ashab-ı kiramın en büyük ideali oldu. Allah Resulü'nün buyurmuş olduğu herhangi bir tavsiye ve ikaz, mukaddes bir emir olarak hürmet ve itinayla ebediyen baş tacı edildi. Bütün bir toplum kanaat ölçüleriyle yaşadı. Aşırı tüketim, lüks, israf, oburluk ve gösteriş, sahabe çevresinin ve toplumunun tanımadığı bir hayat tarzıydı. Gönüller, yarın bu nefsin konağının mezar olacağı hakikatine idrak etti. Dostluğun merkezine Mevla ve Resulü yerleştirildi. Daha evvel okuma yazma bilmeyen bir toplum, İslam ve iman okuluna kaydolunca medeniyette zirveleşti. Bütün kalpler, Allah bizden ne ister, Resulullah bizde ne görmek ister duyguları içinde yaşadı. Hayat Allah'ın rızasına bağlandı. Merhamet ve şefkat derinleşti, hak ve adalete hassasiyet ise zirveleşti. Sahabe için hayatın en zevkli ve manalı anları, insan nesline vahyin mesajlarını ilettikleri zamanlar oldu. Bugün biz de onların bu fazilet kervanına takip ederek manevi yükselişe, cemiyet olarak aynı huzur ve güzelliklere ulaşmalıyız. Anne ve babalar, işte bu mükemmellikler ile yoğrulmalı ve evlatlarını da aynı şekilde eğitmelidirler. Bilhassa evlatları arasında asla ayrım yapmamalıdırlar. Gerek erkek ve kız, gerekse aynı cinsten çocuklar arasında adalet ve eşitliği gözetmelidirler. İnsanın içindeki sevgiyi sınırlaması belki mümkün olmayabilir. Ama en azından bunun yansımasında farklılık ortaya konulmamalıdır. Mesela birisine aldığını diğerine de almalı, birini öptüğünde diğerini de ihmal etmemelidir. Hasılı hiçbir şekilde çocukların arasında kıskançlık tohumlarının yeşermesine sebep olmamalıdır. Komşularını da iyi insanlardan seçmeli, kötü ahlaklı ve dini zaafları olan komşu ve akrabalarıyla münasebetlere dikkat etmelidir. Yani onları irşat ve ikaz etmeyi düşünürken kendi çoluk çocuğunu da tehlikeye atmamalıdır. Evet muhterem dinleyicilerimiz, huzurlu bir aile yuvası için erkek ve kadının birlikte dikkat edeceği hususlar ana hatlarıyla bunlar. Yeni bir programda daha sizinle görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Rabbim her gününüzü, her gecenizi hayırlarla doldursun inşallah.
Ömer Faruk Demireşik'in takdimiyle Şebnem Kuşağı programını dinlediniz.